Ayrım 20.
Sıkılganlığını yenerek cesaret bulmaya başlayan Julien, kendisine söz söylemeye tenezzül eden bu güzel kıza yaklaşırken içinden ona gerçeği söylemem gerek diyordu. Bu kararı verdikten sonra "Matmazel, ömrümde ilk kez Besançon'a geliyorum," dedi. "Parasını verip biraz ekmekle bir fincan kahve istiyorum." Genç kız biraz gülümsedi ve kızardı. Bilardo oynayanların bu yakışıklı delikanlıyı görüp alaya almalarından korkuyordu. Zira böyle bir şey olursa fena halde korkacağını ve bir daha kahveye uğramayacağını düşünüyordu. Ona salona doğru uzanan maundan büyük tezgahın arkasında kalan ve hemen hiç görünmeyen mermer bir masayı göstererek "Şuraya benim yanıma oturunuz," dedi. Genç kız bu sırada tezgahın dışına doğru uzanarak nefis vücudunu göstermek fırsatını buldu. Julien'in gözünden kaçmadı. O anda tüm düşünceleri değişti, kafası allak bullak oldu. Güzel kız onun önüne bir fincan, şeker ve küçük bir francala koydu. Fincanı doldurtmak için bir garson çağırmakta tereddüt ediyordu. Çünkü garson geldiği takdirde Julien'le bu baş başa durumun sona ereceğini pekala biliyordu. Julien dalgın dalgın bu sarışın ve neşeli genç kızla sık sık kalbini sızlatan bazı anıları karşılaştırıyordu. Bir başka kadının kendisini ne kadar ihtirasla sevdiğini düşündükçe sıkılganlığı kayboluyordu. Güzel kızın birkaç saniyelik zamanı vardı. Julien'in bakışlarında kafasından neler geçtiğini okudu. "Bu pipo dumanı sizi öksürtüyor. Yarın sabah kahvaltıya 8'den önce geliniz. O zaman hemen hemen yalnızım." Julien muradına ermiş sıkılgan kimselerde görülen o okşayıcı gülümsemeyle "Adınız ne?" diye sordu. "Amanda Bine." "Bir saat sonra size bunun kadar büyük bir paket göndermeme izin verir misiniz?" Güzel Amanda biraz düşündükten sonra "Ben burada denetim altındayım," dedi. "Benden istediğiniz bu şey yüzünden başıma bela gelebilir. Bununla birlikte bir kart üzerine adresimi yazıp size vereceğim. Göndereceğiniz pakete bunu koyarsınız. O zaman hiç korkmadan gönderiniz." Genç adam, "Adım Julien Sorel," dedi. "Besançon'da ne bir akrabam ne de tanıdığım var." Genç kız sevinçle, "Anladım," dedi. "Buraya hukuk okuluna girmek için geldiniz." Dipnot, Fransızca metinde L'école de droit, yani hukuk mektebi var. Fakülte kelimesi daha sonraları, hatta 19. yüzyılın ikinci yarısında kabul edilmiş olsa gerek. Julien, "Yok canım," diye cevap verdi. "Beni papaz okuluna gönderdiler." Amanda'nın yüzünü büyük bir umutsuzluk kapladı, neşesi sönüp gitti. Bir garson çağırdı. Artık cesareti vardı. Garson, Julien'in yüzüne bile bakmadan fincanına kahve doldurdu. Amanda kasada müşterilerinden para alıyordu. Julien'in onunla konuşmak cesaretini gösterdiği için koltukları kabarıyordu. Bilardo masalarından birinin çevresinde kavga çıktı. Oyuncuların bu muazzam salonu çınlatan bağırışmaları ve iddiaları Julien'i şaşırtmıştı. Amanda gözlerini eğmiş dalgın dalgın düşünüyordu. Julien genç kıza birdenbire güvenle "Matmazel," dedi. "İsterseniz sizin dayızadeniz olduğumu söylerim." Takındığı bu emredici tavır Amanda'nın hoşuna gitti. Bu delikanlı boş bir insan değil diye düşündü. Gözleriyle durmadan kasaya birinin gelip gelmediğini kolladığı için Julien'e aceleyle ve yüzüne bakmaksızın "Ben Dijon vilayeti yakınında Genlis kasabasındanım. Siz de oralı ve annemle kardeş çocuğu olduğunuzu söyleyiniz," dedi. "Merak etmeyin." Yazın perşembe günleri saat 5'te papaz okulu öğrencileri buradan kahvenin önünden geçerler. "Eğer beni hatırlarsanız gene geçerken elinizde bir demet menekşe tutun." Amanda ona hayretle baktı. Bu bakış Julien'in cesaretini büsbütün arttırdı. Bununla beraber genç kıza "Sizi çılgınca sevdiğimi hissediyorum," derken çok kızardı. Genç kız korkarak "Daha yavaş sesle konuşsanıza," dedi. Julien vergide ancak bir cildi eline geçen Nouvelle Eloise'ın birkaç cümlesini toparlamaya çalışıyordu. Dipnot, Rousseau'nun meşhur romanı. Stendhal gençliğinde hayran olduğu bu eseri birçok kez okumuştur. Hafızası her zaman onun imdadına koşardı. 10 dakikadan beri hayran bir şekilde dinleyen Mademoiselle Amanda'ya Nouvelle Eloise'den ezbere parçalar okuyor ve bu cesaretinden dolayı seviniyordu. Tam o sırada Franche-Comté eyaletinin en güzel kızı birdenbire soğuk bir tavır takınıverdi. Aşıklarından biri kahvenin kapısında görünmüştü. Adam ıslık çalarak ve omuzlarıyla yalpa ederek tezgaha yaklaştıktan sonra Julien'i bir süzdü. Muayilesi daima aşırıdan aşırıya giden Julien'in aklına o anda hemen düello yapmak geldi. Benzi sapsarı kesildi, fincanını uzaklaştırdı, kendine güvenir bir tavır takınarak rakibine çok dikkatle baktı. Adam tezgahta başını eğmiş, kadehine laubali bir tavırla içki doldurmakta olduğundan, Amanda kaşla göz arasında Julien'e bakarak bakışıyla gözlerini eğmesini emretti. Julien itaat etti ve 2 dakika olduğu yerde sapsarı kesilmiş bir halde, kararını vermiş bir insan gibi bu işin nereye varacağından başka bir şey düşünmeden kaldı. O anda gerçekten Julien'e diyecek yoktu. Rakibi Julien'in bakışları karşısında şaşırmıştı. İçki kadehini bir yudumda içtikten sonra Amanda'ya bir şey söyledi. Ellerini büyük redingotunun ceplerine soktu ve ıslık çala çala Julien'e bakarak bir bilardo masasına yanaştı. Julien öfkeyle yerinden fırladı. Fakat küstahça bir harekette bulunmak için ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Küçük paketini bıraktı ve elinden geldiği kadar salınarak bilardo masasına doğru yürüdü. İhtiyatlı bir ses ona içinden boş yere, Besançon'a gelir gelmez başına bir düello belasını çıkaracak olursan artık rahiplik suya düşer diyordu. Çünkü Julien vız gelir diyordu, yeter ki benim bir küstahın haddini bildirmekten korktuğumu söylemesinler. Amanda onun ne kadar cesur olduğunu gördü. Onun bu cesaretiyle tavır ve hareketlerindeki saflık arasında çelişki vardı. O andaki Julien'i redingotlu adama tercih etti. Ayağa kalktı ve sanki gözleriyle sokaktan geçen birini izliyormuş gibi Julien'le bilardo masası arasına girerek ''Bu adama yan bakayım demeyin'' dedi. ''O benim eniştemdir.'' ''Bana ne? O bana baktı ya.'' ''Başıma bela mı getirmek istiyorsunuz?'' ''Elbette size baktı. Belki de gelip sizinle konuşacak.'' Ona annem tarafından bir akrabam olduğunuzu ve Genlis'ten geldiğinizi söyledim. O Franche-Comté'lidir ve Burgonya yolu üzerinde bulunan Dol'den öteye gitmemiştir. Yani ona her ne isterseniz söyleyin, bir şeyden korkmayın. Julien hala tereddüt ediyordu. Genç kız tezgahtarlık yapan kadınlara özgü hayal gücüne dayanarak bol bol yalanlar savuruyordu. Kuşkusuz size baktı ama bana sizin kim olduğunuzu sorduğu anda o herkese karşı edepsizlik eder ama size hakaret etmek istemedi. Julien'in gözleri bu sözde enişteden ayrılmıyordu. Bilardo masalarından daha uzakta oynanan pul oyununa katılmak üzere onun bir numara satın aldığını gördü. Julien onun kalın sesiyle "Siz işi bana bırakın" diyerek tehdit ettiğini duydu. Hemen Mademoiselle Amanda'nın arkasında yer alarak bilardoya doğru bir adım attı. Amanda onu kollarından yakalayarak "Hele siz önüme gelin de kahve parasını ödeyin" dedi. Julien "Doğru, para vermeden sıvışırım diye korkuyor" diye düşündü. Amanda da onun kadar heyecanlıydı ve kıpkırmızı kesilmişti. Paranın üstünü mümkün olduğunca yavaş verdi. Bir yandan da alçak sesle "Hemen çıkıp gitmezseniz sizi sevmem. Çünkü sizi çok seviyorum" diyordu. Gerçekten Julien çıktı fakat ağır ağır. İçinden "Gidip o kaba herifin suratına benim de ıslık çalarak bakmam bir görev değil mi?" diye tekrarlıyordu. Bu tereddüt yüzünden bir saat boyunca caddede kahvenin önünde durdu, o adamın çıkmasını bekledi. Adam bir türlü çıkmayınca o da çekip gitti. Besançon kentine ayak bastığı henüz birkaç saat olduğu halde kendine bir üzüntü edinmişti bile. Dipnot: burada Julien'in hissettiği şey Stendhal'in Ecole Centrale'deki yüksek mühendis okulu, arkadaşlarından biriyle yapacağı fakat yapılmayan bir düellonun anısıdır. Vie de Henri Brüller adlı eserinin cilt 2 sayfa 118-123'te bu anıdan bahseder. Vaktiyle ihtiyar alay cerrahı mafsallarından rahatsız olduğu halde ona birkaç eskrim dersi vermişti. İşte Julien'in bu hiddetli zamanında dayanabileceği bütün bilgi bundan ibaretti. Fakat bir tokat indirmeden insanın nasıl kızabileceğini bilseydi, bu sıkıntının da önemi olmazdı. Hem iş el kavgasına dökülecek olursa iri yarı bir adam olan hasmı onu dövüp sıvışabilirdi. Julien kendi kendine, benim gibi parasız ve dayanacak bir kimsesi olmayan bir zavallı için papaz okuluyla cezaevi arasında büyük bir fark olmaz diyordu. Gidip şu sırtımdaki elbiseyi bir hana bırakayım da siyah elbisemi giyeyim. Öyle ya, eğer manastırdan birkaç saat yine çıkacak olursam kentli elbisemi giyip gider Matmazel Amanda'yı görürüm. Bu düşünce güzeldi, fakat Julien bütün otellerin önünden geçiyor, bir türlü birisine girmeye cesaret edemiyordu. Sonunda Ambasador Oteli önünden tekrar geçerken kuşkulu gözleri, oldukça genç, yüzü pembe, mutlu ve neşeli bir hali olan şişman bir kadının gözleriyle karşılaştı. Ona yaklaşarak halini anlattı. Otelin sahibi olan kadın Julien'e, "Niçin olmasın benim güzel rahibim?" dedi. "Elbiselerinizi muhafaza eder ve hatta ara sıra tozunu da aldırtırım." Bu zamanda kumaştan bir elbiseyi kendi haline bırakmaya gelmez. Kadın bir anahtar alarak Julien'i bir odaya götürdü ve bırakacağı eşyanın listesini yazmasını söyledi. Julien giyinip de mutfağa indiği zaman şişman kadın, "Allah'ım, ne kadar da çok yakışmış Monsieur l'Abbé Sorel. Gidip size güzel bir yemek hazırlatayım," dedikten sonra alçak sesle, "Gerçi herkes 2,5 frank verir ama sizin için 1 franktır diye ilave etti. "Ne yapalım, sizin keseciğinizi de gözetmek gerek." Julien azıcık koltukları kabararak, "Benim 10 altın liram var," dedi. Otelci kadın telaşla, "Aman yavaş söyleyin," dedi. "Besançon'da it kopuk eksik değil. O parayı sizin elinizden kaşla göz arasında aşırırlar. Hele kahvelere sakın girmeyiniz, hepsi de kötü adamlarla doludur." Bu sözü işitince düşünceye dalan Julien, "Sahi mi?" dedi. "Buradan başka bir yere gitmeyin, size kahve pişirtirim. Burada bir dost ve 1 frangı iyi bir yemek bulacağınızı unutmayınız. Daha ne diyeyim, bilmem ki. Hadi sofraya oturun da size kendi elimle yemek vereyim." Julien, "Çok heyecanlıyım. Bu durumda yemek boğazımdan geçmez. Buradan çıkar çıkmaz manastıra gideceğim," dedi. Kadıncağız onun ceplerini yiyecekle doldurmadan bırakmadı. Nihayet Julien o müthiş yere doğru yürümeye başladı. Otelci kadın kapının üstünden ona yolu gösteriyordu. 25. Bölüm. Papaz Okulu. 83 santimden 336 öğün, 38 santimden 336 akşam yemeği, isteyenlere kahvaltıda kakao. Böyle bir iş insana ne kazanç getirir? Besansonlu Valeno. Kapının üzerindeki yaldızlı demir haçı uzaktan gördü. Yavaş yavaş yaklaştı. Ayakları sanki geri gidiyordu. Demek içine girince bir daha çıkamayacağım yeryüzündeki cehennem burası. Nihayet kapıyı çalmaya karar verdi. Çıngırağın sesi ıssız bir yerdeki gibi çınladı. 10 dakika geçtikten sonra benzi soluk, siyah elbise giymiş bir adam gelip kapıyı açtı. Julien ona baktı ve sonra gözlerini yere eğdi. Bu kapıcının acayip bir yüzü vardı. Fırlayan yeşil göz bebekleri bir kedininkiler gibi yuvarlaklaşıyordu. Göz kapaklarının çevresi hareketsiz olduğundan adamın bir sempati uyandırmasının olanaksız olduğunu gösteriyordu. İnce dudakları ağzından dışarıya fırlayan dişleri üzerine bir yarım daire meydana getiriyordu. Bununla beraber bu adamın yüzü bir katilin suratı değilse de gençlere bundan da fazla dehşet veren bir duygusuzluk belirtiyordu. Bu uzun sofu yüzde Julien'in bir bakışta çabucak sezdiği tek duygu, Tanrı ile ilgili olmayan herhangi bir şey söylendiği zaman büyük bir nefretle karşılandığıydı. Julien gözlerini güçlükle kaldırdı ve çarpan kalbi yüzünden titreyen bir sesle papaz okulunun müdürü Monsieur Pirard'la görüşmek istediğini bildirdi. Tek kelime söylemeksizin bu tepeden tırnağa kadar siyahlara bürünmüş adam Julien'e peşinden gelmesi için işaret etti. Eğri basamakları duvarın tam karşı yanına sarkan ve yıkılacakmış gibi duran tahta trabzanlı geniş bir merdivenden 2 kat çıktılar. Üzerinde siyah boyalı kocaman bir mezarlık haçı asılı duran küçük bir kapı güçlükle açıldı ve kapıcı Julien'i badana edilmiş duvarlarında zamanla kararmış 2 büyük tablo asılı duran karanlık ve basık bir odaya soktu. Orada Julien'i yalnız bıraktı. Genç adam bitkin bir durumdaydı, kalbi şiddetle çarpıyordu. Ağlamaya cesaret edebilse ne kadar iyi olacaktı. Bütün binada bir ölüm sessizliği hüküm sürüyordu. Julien'e bir gün kadar gelen bir çeyrek saat sonra korkunç suratlı kapıcı odanın öbür ucunda bir kapıda göründü ve konuşmaya tenezzül etmeksizin Julien'e girmesi için işaret etti. Daha büyük ve çok az aydınlatılmış başka bir odaya girdi. Bu odanın duvarları da badana edilmişti fakat içinde eşya yoktu. Yalnız kapının yanında bir köşede Julien geçerken tahtadan boyasız bir karyola, İki hasır iskemle ve çam tahtasından yapılmış yastıksız küçük bir koltuk, odanın öbür ucunda camları sararmış, bakımsız saksılarla süslü bir pencerenin yanında, bir masa başında oturmuş ve sırtında yırtık pırtık bir rahip cübbesi olan bir adam gördü. Kızgın bir hali vardı ve önündeki dört köşe kağıtların birini bırakıp diğerini alarak, üzerlerine birkaç kelime yazdıktan sonra masanın üstünde sıralıyordu. Julien'in odaya girdiğinin farkında değildi. Delikanlı odanın ortasında kapıyı kapayarak giden kapıcının kendisini bıraktığı yerde hareketsiz duruyordu. Böylece 10 dakika geçti. Kıyafetsiz adam hala bir şeyler yazıyordu. Julien'in duyduğu heyecan ve korku o denli büyüktü ki düşüvereceğini zannetti. Bir filozof onun bu halini görseydi, güzel şeyleri sevmek için yaratılmış bir ruhun üzerinde çirkinliğin yaptığı etki der ve belki de yanılırdı. Yazı yazmakta olan adam başını kaldırdı. Julien bunun farkına ancak biraz sonra vardı. Fakat kendisine dikilen o gözlerin korkunç bakışlarını gördükten sonra bile hala olduğu yerde hareketsiz duruyordu. Bu bakışın etkisiyle beyninden vurulmuşa döndü. Bulanmış gözleri baştan aşağıya kırmızı lekelerle kaplı uzun bir yüzü hayal meyal fark ediyordu. Yalnız bir ölününkü gibi bembeyaz alnında bu lekeler yoktu. Bu kırmızı yanaklarla bu beyaz alın arasında en cesur kişileri bile korkutabilecek iki küçük siyah göz parlıyordu. Bu alnın geri çevresini sık, düz ve simsiyah saçlar kaplamıştı. En sonunda adam sabırsızlanarak yaklaşacak mısınız yaklaşmayacak mısınız dedi. Julien çekine çekine ilerledi ve nihayet düşecek bir halde hayatında hiç başına gelmediği kadar benzi sararmış olarak üstü dört köşe kağıtlarla dolu masanın üç adım ötesinde durdu. Adam daha yakına gelin dedi. Julien bir şeye dayanmak ister gibi elini uzatarak ilerledi. Adınız? Julien Sorel. Adam delikanlının yüzüne tekrar korkunç gözleriyle bakarak ''Hayli geç kaldınız'' dedi. Julien bu bakışa dayanamadı, dayanmak ister gibi elini uzatırken boylu boyunca yere serildi. Adam çıngırağı çaldı. Julien görmüyor ve kımıldayamıyordu, yoksa yaklaşan ayak seslerini işitirdi. Julien'i kaldırdılar, tahta koltuğa yerleştirdiler. Korkunç adamın kapıcıya, görünüşe bakılırsa saralı olacak bir bu eksikti dediğini duydu. Julien gözlerini açabildiği zaman kırmızı suratlı adam hala yazıyordu, kapıcı ortalıkta yoktu. Bizim kahraman kendi kendine cesaretimi toplamalı ve bilhassa duygularımı saklamalıyım dedi. Fena halde midesi bulanıyordu. Ya başıma bir kaza gelirse Allah bilir benim hakkımda ne düşünürler. Nihayet adam yazı yazmayı bırakarak, ''Bana cevap verecek halde misiniz?'' diye sordu. Julien ölgün bir sesle ''Evet, monsieur'' diye cevap verdi. ''Hele şükür.'' Siyah elbiseli adam yarı doğrulmuş bir durumda çamdan yapılmış masasının gıcırdayarak açılan çekmecesinde sabırsızlıkla bir mektup arıyordu. Mektubu buldu, yavaşça oturdu ve kalan bir parçacık canını almak ister gibi bir tavırla tekrar Julien'e bakarak ''Sizi bana Monsieur Chelan tavsiye ediyor.'' dedi. O bu piskoposluğun en iyi papasıdır. Onun gibi fazilet sahibi bir adam yoktur diyebilirim. Kendisi 30 yıldan beri dostumdur. Julien can çekişen bir sesle, ''Demek Monsieur Pirard'la konuşmak şerefine erişiyorum.'' dedi. Papaz okulunun müdürü Julien'e az çok öfkeyle bakarak, ''Öyle olsa gerek.'' dedi. Küçük gözlerinin parıltısı bir kat daha arttı, sonra dudaklarının çevresindeki adaleler kendiliğinden büzülüverdi. Bu adamın yüzü şimdi avladığı hayvanı nasıl parçalayıp yiyeceğini düşünerek önceden zevk duyan bir aslanın yüzüydü. sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi. Shella'nın mektubu kısaydı. Intelligenti pauca. Dipnot, intelligenti pauca, Latince atasözü. Arif olan anlar ya da bizim atasözlerimizle anlayana sivrisinek saz gelir. Bu zamanda ne kadar kısa yazılırsa o kadar iyidir. Sonra yüksek sesle okudu. Size bizim paruastan Julien Sorel'i gönderiyorum. Dipnot, bir papazın baktığı bölge, mahalle vesaire. Onu bundan 20 yıl önce ben kendi elimle vaftiz etmiştim. Kendisi zengin bir kerestecinin oğludur fakat babası ona metelik vermez. Julien Tanrı'nın bağında değerli bir işçi olacaktır. Hafızası çok kuvvetlidir, düşüncelidir de. Fakat bu mesleğe karşı olan hevesi acaba devamlı mıdır, samimi midir? Rahip Pirar, Julien'e hayretle bakarak samimi kelimesini tekrarladı. Fakat rahibin bakışı deminki kadar insanlık duygusundan yoksun değildi. Sesini alçaltarak samimi diye tekrarladıktan sonra okumaya devam etti. Julien'i okulunuza parasız olarak almanızı diliyorum. Gereken sınavları vererek buna layık olduğunu gösterecektir. Ona biraz din bilgisi öğrettim, hem de Buselerin, Arolların, Flörilerin din bilgisinden. Eğer işe yaramazsa onu bana gönderiniz. Çok iyi tanıdığınız kimsesizler yurdu müdürü ona çocuklarına öğretmenlik yapmak üzere yılda 800 frank veriyor. Bana gelince hamdolsun içim rahat, indirilen müthiş darbeye kendimi alıştırıyorum. Rahip Pirar imzayı okurken sesi ağırlaştı ve Shellan kelimesini içini çekerek telaffuz etti. İçi rahatmış dedi. Gerçekten onun erdemi bu ödüle layıktı. Ne olur Tanrı bunu bana da nasip eylese. Gözlerini havaya kaldırdı ve istavroz çıkardı. Bu kutsal işareti gören Julien bu binaya girdiğinden beri benliğini buz gibi kaplayan o müthiş korkunun azaldığını hissetti. Nihayet Rahip Pirar çok ciddi fakat kötü niyetli olmayan bir sesle ''Burada son derece çalışkan ve sofu 321 papaz adayı var.'' dedi. ''Bunların içinden ancak 7-8 kişi bana Rahip Shellan gibi kişilerce tavsiye olunmuştur. Yani bu 321 öğrenci içinde siz bu gibilerin 9.'sü olacaksınız. Fakat benim korumam ne iltimastır ne de zaaf. Sadece fenalıklara karşı bir kat daha çok ilgilenmem demektir. Gidip şu kapıyı kilitleyiniz.''